Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 8 Mart 1401, Hicri Kameri 3 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 30 Eylül 2022 Cuma. Değerli dinleyicilerimiz, az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından sonra sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol ve Mevlana'nın Güzel Dünyası adlı programları dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, ben Ahmet Eş, Tahran Radyosu'ndan haber bülteni sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Rehberlik Bilgiler Meclisi, ayaklanmaları ve dini kutsallıkları aşağılayan isyancıların yargılanmasını istedi. İranlı Tuamiral Kayvani tüm denizaltı yapım teknolojisine sahip olduklarını söyledi. Amerika İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı. Putin, Kuzey Akım sabotajı uluslararası terörizmin bir örneğidir dedi. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Zelikan üssüne roketli saldırı düzenlendi. Hamas hareketi çocuklara karşı işlenen cinayetler Siyonist rejimin çirkin yüzünü gösteriyor açıklamasında bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan'ın müzakere şartlarını kabul etmedi. Şimdi haberler. Rehberlik Bilgiler Meclisi yaptığı açıklamada ayaklanmaları ve dini kutsallıkları aşağılayanlara tepki gösterdi. İsyancıların yargılanmasını istedi. Mehsa Emin'in ölümüyle ilgili olarak İran'da çeşitli olaylar yaşanırken adli soruşturma sonuçlarının açıklanmasına rağmen isyancılar Tahran dahil bazı şehirlerde kamu malına büyük zarar verdi. Resulullah'ın büyük ümmeti gösterisine katılan İran halkı birçok şehirde isyancıların kamu malına zarar verme ve saldırmadaki yıkıcı eylemlerini ve başta güvenlik güçleri olmak üzere bir grup Müslümanın şehit edilmelerini kınadı. Rehberlik Bilgiler Meclisi dün yayınlanan açıklamasında şöyle dedi. İslami İran'ın bilge erkek ve kadınlarının zamanında mevcudiyeti ve uyanıklığına rağmen son günlerde tanık olduğumuz fitne özellikle devrim öğrencileri ülke genelinde katıldıkları devrim yanlısı gösterilerle düşmanların fitnesini etkisiz hale getirmiştir. Ancak yine toplumun emniyet ve huzurunu ortadan kaldırmaya, dini kutsallıkları aşağılamaya, İslam düzeninin temel direklerine saldırmaya bahane olmuştur. Bu açıklamanın devamında meseleleri doğru dürüst anlamayan ve tahlil etmeyen birkaç kişinin bu sistemin ve İslam vatanının hain düşmanlarının sinsi planını ve amacı uyguladığını ve Bunun da İran halkı ve devleti için ağır bedelinin olduğu görülmektedir denildi. Yapılan açıklamada bir İslam ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılmasının, cami yakılmasının, özel ve kamu malına zarar verilmesinin veya emniyet güçlerine, besiç ve güvenlik görevlerine, dini ilkelere inanan kişilere saldırıda bulunulamayacağına vurgu yapıldı. Devrim muhafızlarının şer ve terörist güçlere karşı kesin ve ezici tepkisi büyük yankı yaptı. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin zalimleri, teröristleri ve kötülüğün ana kökenlerini İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tepkisi belirleyici ve ezicidir. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzey bölgesindeki ayrılıkçı terörist ve devrim karşıtı grupların merkezlerini ve yerlerini yok etme yönelik Seyyid-i Şüheda Hamza Karargahı'nın operasyonun devamında Devrim Muhafızları Halkla İlişkileri Kara Kuvvetleri bir bildiri yayınlayarak şöyle dedi. Irak'ın kuzey bölgesinden gelen ayrılıkçı ve terörist gruplarının geniş çaplı kötülüklerinin yoğunlaşması ardından ve bazı ayrılıkçı terörist grupların son isyanlardaki rolünü ve doğrudan katılımını kanıtlamaya çalışmak İran'ın nükleer tesisine yönelik en büyük sabotaj planlarından birinin Komela terör örgütü tarafından keşfedilmesi ve etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra göz ardı edilmesinin ardından Irak'ın kuzey bölgesinde bu teröristlerin karargahları Devrim Muhafızları ordusu tarafından yerle bir edildi ve teröristler ve onların destekçileri uyarıldı. Bu bildiri devrim muhafızlarının bu terörist grupların devam eden kötülüklerine karşı kararlı ve yankılanan tepkilerini vurguladı ve şöyle denildi. Başta Kürdistan, Batı Azerbaycan ve Kirmanşah illeri olmak üzere Irak'ın kuzey bölgesi, kökenli terör gruplarının unsurlarının ve çekirdeklerinin kötülüklerinin ve terör eylemlerinin devam etmesi ve şiddetlenmesi ve bölge yönetimine yapılan uyarıların etkisiz kalması sonrasında bu kuvvetleri üstlere yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Siyonist bir gazete Amerika'da yaşayan Yahudi Siyonist İlham Yakupyan'ın İran'da son dönemde yaşanan karışıklıkların koordinasyondan sorumlu kişilerden biri olduğunu itiraf etti. Lübnan'ın El Meyadin kanalına göre Siyonist basından Mariv gazetesi dün verdiği haberde Amerikan vatandaşlığına da sahip olan İranlı bir Yahudi olan ve uzun yıllar Mossad ile ilişkilerin temel direği olarak rol oynayan İlham Yakupyan'a temasla Özel Harekat Teşkilatı ve CIA İran'da iç paralı asker çekirdekleriyle eğitilmiş, İran'daki son rahatsızlıkların koordinasyondan sorumlu olmuştur cümlesine yer verdi. Siyonist gazete Mariv, İlham Yakupyan'ın İran'daki kadın ayaklanmasını Amerika'dan koordine eden Amerikan kökenli bir Yahudi olduğunu yazdı. Birkaç gün önce İranlıların Los Angeles'taki protesto toplantısında çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmıştı. Son günlerde İran'daki karışıklıklara odaklanan ve İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini itiraf eden Siyonist rejimin medyası, çarşamba gününe itibaren bu rejimin güvenlik teşkilatının bu konudaki hayal kırıklığını ve karamsarlığını açıkça dile getirdi. Siyonist rejim medyası İran'ın ayaklanmaları kontrol altına almayı ve üstesinden gelmeyi başardığını, protestoların önemli ölçüde azaldığını ve Amerika'nın çabalarının hiçbir fayda sağlamadığını açıkça itiraf etti. İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuamiral Hamza Ali Kayvani, tüm denizaltı inşa teknolojisine sahibiz dedi. Tuamiral Kayvani dün İran şehitleri anmayla ilgili basın toplantısında şunları söyledi. Gelişmiş denizaltı inşa etme teknolojisi herhangi bir ordu için çok önemlidir. Zira denizaltı teknolojisi yalnızca birkaç ordu ve ülkede var ve İran'da bu teknolojiye tamamen sahiptir. İranlı askeri yetkili, her türlü askeri gemiyi üretiyoruz ve 300 ila 2000 kilometre menzilli her türlü füzeyi kendimiz üretebilmekteyiz, dedi. Tuamiral Kayvani bir zamanlar deniz savunma teçhizatında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, bugün İran gençlerinin ve bilim insanlarının çabalarıyla her türlü askeri gemi ve denizaltı üretmekteyiz, dedi. İran Stratejik Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, bugün Amerikalılar geriliyor. Bölgede hiçbir nüfuzları yok. Onların selefleri de zillet içinde bölgeyi terk etti ve bugün sıra onlarda, Amerika'da, dedi. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yasa dışı yaptırımları kaldırmak için ülkenin nükleer anlaşma taraflarıyla yaptığı müzakerelerin ortasında yeni yaptırım kararı aldı. Amerika amaçları ve çıkarları doğrultusunda diğer ülkelere karşı her türlü yaptırımı en fazla uygulama geçmişine sahip olan dünyanın en büyük ambargo uygulayan ülkesi olarak kabul ediliyor. Amerikan Hazine Bakanlığı yayınladığı bildirdi. İran petrolünün ihracatını kolaylaştırma bahanesiyle 10 şirket ve bir gemiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu. Güvenilir kaynaklar Batı medyasını İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar hakkında bilgilendirdi. Ayrıca Reuters haber ajansı Hazine Bakanlığı'nın 100 milyonlarca dolarlık İran petrokimya ve petrol ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'ya satışına karışan bazı şirketlere yaptırım kararı aldığını bildirdi. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu eylem Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Hindistan'da önde gelen İranlı broker ve şirketleri hedef aldı. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Antonio Blinken, Washington'un Çin merkezli iki şirketi İran petrol ve petrokimya ürünlerinin satışına yönelik yaptırımları atlattığı için yaptırım uyguladığını iddia etti. Yeni Amerikan yaptırımları, Amerikan Başkanı Biden hükümetinin müzakereler yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya geri dönmesi için gerekli zemini sağlama niyetinde olduğunu iddia ettiği bir durumda geldi. 16. İnşaat Sektörü Fuarı, İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Urmiye'de yerli ve yabancı firmaların katılımıyla başladı. Urmiye'de dün başlayan İnşaat Sektörü Fuarı'nın 8000 metrekarelik alanında kapı ve pencere, batarya, seramik karo, asansör, sıhhi musluk, dış ve iç cephe gibi farklı sektörlerde 100 yerli ve yabancı firma son ürünlerini sergiliyor. Bu fuarda Tahran, İsfahan, Horasan, Hemedan, Mazenderan, Huzistan, Doğu ve Azerbaycan illerinden çok sayıda firma yer alıyor. Öte yandan Belçika takımının bisikletçisi İran-Azerbaycan bisiklet turunun ilk etabının şampiyonu oldu. 35. İran-Azerbaycan bisiklet turu dün başlamıştı. İlk etap 153 kilometre mesafedeki Tebriz'den Urmiye'ye yapıldı ve Belçika'yı temsil eden Johnny Marchand şampiyonluğu kazandı. İran Azerbaycan bisiklet turuna 21 ülkeden 62 bisikletçi katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi'nde Farsça profesörü Şehriyar'ın şiirinin İran ve Türkiye'deki etkisini vurguladı. İran Kültür Ateşeliği Berlin'de ve Saadi Kültür Enstitüsü ile işbirliği içinde İran Kültür Danışmanlığı yerinde Fars şiiri ve edebiyatı Ritüel Sırların Hazinesi adlı bir seminer düzenledi. İran'ın Almanya'daki kültür ateşesi Hamit Muhammed'i bu seminerde yaptığı konuşmada Fars şiirinin ve edebiyatının konumuna atıfta bulunarak şöyle dedi. Farsça şiirlerin aynasında ne kadar büyük mistik, dini ve ahlaki temalar kristalize olmuştur. Bu seminerin diğer konuşmacılarından Konya Selçuk Üniversitesi Fars Dili Kürsüsü Profesörü Ali Temizel de şöyle dedi. Şehriyar'ın şiirlerinin Türkçe ve Farsça olması Türkiye'deki eserler üzerine akademik çalışmaların yapılmasına yol açmıştır. Temizel, Şehriyar'ın etkisi sadece İranlılarla sınırlı değil, Türkiye halkını da kapsıyor, dedi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'li mevkidaşı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Avrupa'ya gaz iletim hatlarının sabote edilmesini uluslararası terörizm örneği olarak nitelendirdi. Kremlin Sarayı yaptığı açıklamada Putin'in Rusya'nın Avrupa'ya gaz iletim hatlarına yönelik kabul edilmez sabotajı uluslararası terörizmin açık örneği olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı ayrıca Rusya'nın dünya pazarına gübre ve tahıl göndermesine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması da dahil olmak üzere Ukrayna tahıl ihracat anlaşması ile ilgili yükümlülüklerin tam olarak uygulanmasının gerekli olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüşmede Putin'den Ukrayna ile tansiyonu düşürecek adımlar atmasını ve tahıl ihracatı konusunda varılan anlaşmayı daha da arttırmasını istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Rus mevkidaşını Ukrayna'nın dört bölgesinin Rus topraklarına ilhakına karşı olduğunu belirterek barış görüşmelerine bir şans daha vermesini istedi. Salı günü Danimarka ve İsveç suları yakınında Rusya'nın Avrupa'ya giden gaz iletim boru hatlarında gaz sızıntısının olduğu bildirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Ukrayna'daki savaşın yanı sıra bağımsız cumhuriyetlerin sınırlarındaki çatışmaların Sovyetler Birliği'nin çöküşünün bir sonucu olduğunu söyledi. TASS haber ajansına göre Rusya Devlet Başkanı Putin Sovyetler Birliği'nden ayrılmış cumhuriyetler olan Bağımsız Devletler Topluluğu'nun istihbarat servisleri başkanlarıyla yaptığı video konferansta şöyle dedi. Ukrayna'daki savaşta ve diğer bazı bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin sınırlarında şu anda neler olduğunu görmek Sovyetler Birliği'nin çöküşünün sonucudur dedi. Bağımsız devletler topluluğu üyeleri arasındaki çatışmaların son yıllarda şiddetlendiğine işaret eden Putin, batılı ülkelerin bağımsız devletler topluluğu üyeleri arasında yeni çatışmalar yaratmak için senaryolar üzerine çalıştıklarını söyledi. Rusya, Ukrayna ile müzakerelere karşı olmadığını ancak Kiev'in bu konudaki gecikmesinin anlaşmaya varma sürecini karmaşık ve zor hale getireceğini açıklıyor. Öte yandan Avrupa ve batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları devam ediyor. Türkiye, Ukrayna limanlarından dünyanın diğer ülkelerine 5,5 milyon ton tahıl gönderildiğini bildirdi. Batılıların en büyük iki tahıl üreticisi olan Rusya ve Ukrayna'da yürüttüğü savaş, dünyanın gıda güvenliğini tehdit etti. Son olarak Temmuz ayında İstanbul'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda iki ülke Ukrayna'dan dünya pazarlarına tahıl göndermeyi kabul etti. Anlaşmayı imzalayıp tahıl ihracatına başladıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu stratejik ürünlerin dağıtım sürecini eleştirdiği de belirtmek gerekir. Putin'e göre Batı'nın dağıtım sürecine müdahalesi sebebiyle Ukrayna tahılı muhtaç ülkeler yerine dünyanın zengin ülkelerine gönderiliyor. Türkiye'deki güvenlik güçleri Kuzey Suriye'de 3 PKK'lının tutuklandığını bildirdi. Anadolu Ajansı'na göre dün Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon düzenledi. Operasyonda PKK-PYD'li 3 teröristin yakalandığı açıklandı. Öte yandan Irak'ta haber kaynakları Musul ilindeki Türkiye'nin Zelikan askeri üssüne roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi. El Meyadin kanalına göre Irak'ın Türkiye ordusu tarafından yönetilen Musul eyaletindeki Beşika'daki Zelikan üssü dün birkaç roket saldırısına uğradı. Bundan önce de Türk savaş uçakları Duhok ilinde Berk beldesine hedef almış 9 kişinin ölümüne neden olmuştu. Haber kaynakları işgalci Amerikan ordusu tarafından Suriye petrolünün çalınmaya devam ettiğini ve bunun Kuzey Irak'a nakledildiğini bildirdi. Suriye hükümeti ise Suriye'nin doğusundaki ve kuzeydoğusundaki milislerin ve Amerikalıların petrol yağmalamaktan başka bir amacı olmadığını ve onların varlıklarının yasa dışı olduğunu defalarca bildirmiştir. F-35 Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, 7 yaşındaki Filistinli bir çocuğun terör rejimi İsrail güçleri tarafından şehit edilmesine tepki gösterdi ve çocuklara karşı işlenen cinayetler Siyonist rejimin çirkin yüzünü gösterdi dedi. Lübnan Hizbullah Hareketi, Lübnan'da Yürütme Konseyi Başkanı bu hareketin Amerikan kuklası bir kişinin başkan olarak seçilmesine izin vermeyeceğini bildirdi. Ve son haberimiz. Azerbaycan Cumhuriyeti iki ülke arasında ihtilaflar çözmek için Ermenistan'dan gelen müzakere şartlarını kabul etmedi. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Irak'ın Kürdistan bölgesindeki terör gruplarının karargahına İran devrim muhafızlarının düzenlediği saldırı etrafında. Irak'ın Kürdistan bölgesinde bulunan terör gruplarının İran karşıtı hareketlenmelerinin artmasıyla birlikte İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu bu gruba yönelik yeni bir saldırı başlattı. Irak-Kürdistan bölgesi coğrafi olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne komşudur. Bu bölge İran karşıtı çok sayıda terörist ve ayrılıkçı grubun varlığına sahne oldu. Öte yandan son yıllarda Siyonist rejim İsrail'in de Kürdistan bölgesinde varlığı ve etkisi artmıştır. Yani İran İslam Cumhuriyeti'nin iki düşmanı olan terör grupları ve Siyonist rejim Irak-Kürdistan bölgesindedir ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı çalışıyorlar. Bu durum İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın Kürdistan bölgesine daha fazla odaklanmasına zemin hazırlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Erbil yerel yönetimini İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik endişelerine cevap vermesi için defalarca uyarmasına rağmen Erbil tarafından İran'ın bu güvenlik endişelerine cevap verilmemiştir. Bu koşullara ek olarak İran'ın içindeki bazı olaylarda Irak'ın Kürdistan'da ikamet eden terör gruplarının İran karşıtı faaliyetlerine zemin oluşturmaktadır. Irak'ın Kürdistan bölgesinde güçlü bir varlığı bulunan ve İran içinde de nüfus sahibi olan Komela ve Pejak gibi gruplar İran'da karışıklık ve kargaşa yaratmak için faaliyet gösterdi. Bazı haberlere göre bu terörist gruplar İran'da son günlerde yaşanan kargaşalarda İran içindeki üyelerini seferber ettiler ve İran'a silah aktarmalarının yanı sıra İran'daki insanların öldürülme projesinde ve kamu mallarının tahrip edilmesinde rol oynadılar. Bunun yanı sıra kargaşacı güçlerin eğitimi de Irak-Kürdistan bölgesi içinde bu terörist gruplar tarafından gerçekleştirilmekte ve bu güçler eğitimden sonra İran'a girmekte ve özellikle sınır bölgelerinde ülkenin ulusal güvenliğine karşı hareket etmektedir. Komela ve Pejak dahil olmak üzere Kürdistan bölgesinde ikamet eden teröristlerin faaliyetleri sadece İran'ın Kürtlerin yaşadığı sınır bölgelerinde yoğunlaşmıyor, aynı zamanda ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Bu unsurlar İran'daki itiraz faaliyetleri zemininde olaylar yaratmayı takip etmekte, kaos ve anarşi yaratmalarının yanı sıra kamuoyunu İslam nizamına karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bu duruma göre İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Irak'ın Kürdistan bölgesinde olan terör gruplarına yönelik yeni bir saldırı turu başlattı. İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bölümü bir bildiri yayınlayarak şöyle dedi. Irak'ın kuzey bölgesi yetkililerine küresel emperyalizmle bağlantılı İran karşıtı terör gruplarının bu bölgede faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine yönelik verilen gerekli uyarılar ve terör gruplarının varlığının devam etmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sınır bölgelerine saldırı ve ülkemizin bazı sınır üsleri ve karakollarına saldırı düzenlenmesi ve ayrıca son sıralarda yaşanan kargaşaları desteklemekle birlikte olan bu meşru ve yasal isteğin önemsenmemesinin ardından terör gruplarına saldırı düzenlenmiştir. Devrim muhafızları kara kuvvetlerine yapılan açıklamada ayrıca şöyle denildi. Tehdit etkin bir şekilde püskürtülmediği ve terör gruplarının karargahları dağıtılmadığı sürece ve bölge yetkilileri yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirinceye kadar bu operasyonlar kararlılıkla devam edilecektir. Diğer bir ifadeyle İran devrim muhafızlarının Kürdistan bölgesinde konuşlanmış terör gruplarına yönelik saldırıları hem İran'ın ulusal güvenliğinin meşru bir şekilde savunulması hem de terörizmle mücadele boyutuna sahiptir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz, Ulusal Dayanışma Günümüz İran'ın Stratejik Gerekliliği başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi şöyle dedi, toplumda şiddetli bir şekilde ihtiyaç duyduğumuz şey milli birlik ve dayanışmadır. Çünkü düşmanlar milli dayanışmamızı hedef almıştır. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i çarşamba gecesi televizyondan canlı olarak yayınlanan halka hitaben konuşmasında düşmanın hilesinin anlaşmazlık yaratmak ve milli dayanışmayı bozmak olduğunu vurgulayarak şöyle dedi. Bugün tüm İran halkı ulusal dayanışma ve birliği korumanın bizim en önemli stratejik meselemiz olduğunun bilincindedir. Düşmanın bizim ulusal dayanışma ve birliğimizi zedelemesine asla izin verilmemelidir. İran Cumhurbaşkanı ayrıca şöyle dedi. Düşman tarafından işlenen ancak İran tarafından yapılmışçasına işlenen cinayetlerin bir kısmı bu ulusal birliği ve dayanışmayı bozmaya yöneliktir. Dolayısıyla bugün milli dayanışma ve birlik meselesi düşman her zamanki gibi başarısız kalsın diye vurgulanması gereken ülkenin en önemli ve temel meselelerindendir. İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları son günlerde İran'ın bazı bölgelerinde huzursuzlukların ve kargaşaların yaşandığı bir sırada yapılıyor. Bu huzursuzluklar ve kargaşalar Mehsa Emine adlı İranlı bir Kürt kızın ölümü bahanesiyle başlamış. Ancak İslami İran düşmanları bunu toplumda ihtilaf ve çatlak yaratmak için bir fırsat olarak bulup öğrenciler, sanatçılar, sporcular ve işçiler dahil olmak üzere halkın farklı kavimlerini ve kitlelerini İslam nizamına karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Güvenlik güçlerinin çabaları ve İran milletinin uyanıklığı ile ülkede tefrika ve fitne yaratmak ve ulusal birliğe darbe indirmek için düşmanların son günlerdeki çabalarının geçmişte olduğu gibi başarısız kalmasına rağmen ancak bir kez daha toplumdaki dayanışmayı koruma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ulusal birlik, toplumlardaki güvenlik, siyasi istikrar ve ilerlemenin devam etmesinin temelidir ve bunda herhangi bir bozulma ve sarsılma olması durumunda tüm ekonomik ve sosyal siyasetler duracak ve toplumdaki her türlü ilerlemeyi engelleyecektir. Ayrıca İran hükümeti ve halkının Amerika'dan gelen en şiddetli siyasi baskıları ve ekonomik yaptırımlarının hedefi olduğu bir dönemde ulusal birlik ve dayanışmayı korumak kat kat önemlidir. Çünkü ancak bu birlik ve dayanışmayı koruyarak direniş imkanı ve toplumda ilerleme yolunun devamı mümkün olabilecektir. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak.
Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Mehr 1401, Hicri Kameri 3 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 30 Eylül 2022 Cuma. Bugün Hicri Şemsi 8 Mehr İranlı ünlü ariflerden Mevlana lakaplı Mevlana Celaleddin Muhammed bin Bahaeddin'i anma günüdür. Mevlana Hicri Kameri 604'te İran'ın o dönemdeki kentlerinden Belh'te dünyaya geldi. Mevlana Hicri Kameri 672'de 68 yaşında Allah'ın rahmetine kavuştu ve Konya'ya defnedildi. Türkiye'deki mezarı Fars edebiyatı ve İslami irfanı sevenler için önemli bir ziyaret mekanıdır. ...1003 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Rebiülevvel 441'de Arap ünlü şair ve yazar Ebu'l-Ala Mari vefat etti. Hicri Kameri 363'te günümüz Suriye'de dünyaya gelen Mari, ilk önce Mari ve diğer kentlerde lügat ve edebiyatta öğrendiği bilgilerini pekiştirmeye çalıştı. Mari ardından Bağdat'a gitti ve orada bilimini tamamladı. Eylül Dünya İşitme Engelliler Günü olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın amacı işitme engellilerle iletişim kültürünü, işaret dili bilgisini ve siyasetçilerin ve halkın bu kesimin karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalığı teşvik etmektir. İşitme duyusunun önemi konusunda Helen Keller'in bu ifadesi herhangi bir kelimeden daha çok şey anlatıyor. Görme ve işitme özürlülüğüne rağmen en başarılı istisnai insanlardan biri olan Keller, iki duyumdan birini geri kazanma fırsatım olsaydı kör olmayı değil duymayı tercih ederdim demiştir. İşitme nimetinden mahrum kalırsak öğrenmek bizim için imkansız olmasa da çok zordur. O halde öğrenmenin ve anlamanın en önemli yollarından biri olan bu büyük ilahi nimete dikkat etmek bir şükretme hali getirir ve yokluğunu hayal etmek onun kıymetini anlamak için yeterlidir. ...84 yıl önce bugün 30 Eylül 1938'de tarihi Münih Konferansı Almanya'da başladı. Bu konferansa Almanya, İtalya liderleri Hitler, Mussolini, Fransa ve İngiltere başbakanları katıldılar. Bu konferansın düzenlenmesinin amacı Almanya ile Çekoslovakya arasındaki ihtilafların çözümlenmesiydi. ...57 yıl önce bugün 30 Eylül 1965'te Endonezya'da 20. yüzyılın en çok kan kaybına neden olan darbe meydana geldi. Endonezya'nın 1950'de bağımsızlığını kazanmasından sonra bu ülkenin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilen Dr. Ahmet Sukarno sonraki yıllarda büyük bir ün kazandı. ...37 yıl önce bugün 30 Eylül 1985'te Richter ölçeğinin veya depremlerin büyüklüğünün mucidi Charles Richter Amerika'da öldü. Charles Richter öldüğünde 75 yaşındaydı. Başka bir araştırmacıyla birlikte depremleri saldıkları enerji miktarına ve dalgalarına göre 1 ila 9 derece arasında böldü ve Richter ölçeğini kaydetti.
Burası Tahran, İran-İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yargı kulislerini sarsacak Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
Karar.
Türk İş, açlık, yoksulluk sınırını açıkladı. Gıda enflasyonu rekor seviyeye yükseldi.
Milli Gazete.
Yunanistan ile Türkiye arasında gerilim devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Mehmet Ali Verçen, 28 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde enflasyon mazideki bir hatıraya dönüşecekmiş başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Enflasyon 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren düşecektir. Peki enflasyon tek haneye düşmeyecekse %20'li seviyelere düşebilir mi? Hayır, %20'lere de düşemez. Değerlendirdiğim gelişme ve olgular ile yaptığım ölçümlere dayalı olarak enflasyonun iyimser bir tahmin ile %40'lara kadar inebileceği ihtimalini hesapladım. Enflasyonun oranının düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değildir. Enflasyonun düşmesi demek enflasyon artış hızının düşmesi demektir. Yani bugün 100 TL olan bir mal demeti önümüzdeki yıl %80 yerine %40 oranında artacaktır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu nasıl mümkün olacak? Enflasyon oranının düşmesinin pek çok gerekçesi var. Fakat biz en az 4 tanesini irdeleyelim. 1. Geçen yıl enflasyon oranı Aralık ayından itibaren çok yüksekti. Aralık'ta %13,58, Ocak'ta %11, Şubat'ta %4,81, Mart'ta %5,46 ve Nisan'da %7,25. Bu aylık enflasyon oranları önümüzdeki dönemde ortalama %3'e artsa, enflasyon artış hızı en az 33 puan düşebilir. 2. Küresel düzeyde ham madde ve ara mal fiyatları hızla düşmeye devam ediyor. Bazı ürünlerde fiyatlar çıktıkları zirvenin neredeyse yarısına indi. Türk firmaları geçmiş dönemde fiyatların yükselmesi ve veya malsız kalma ihtimalini binaen depolarını tıka basa mal doldurdular. Pek çok sektörde 3 ay ithalat yapılmasa bile depolardaki mallarla üretimini sürdürecek firmalar vardır. İthalat artış oranı da Eylül ayından itibaren fark edilir ölçüde azalacaktır. 3. Bankaların kredi verme iştahı kalmadı desek yeridir. Kredi olmadan iktisadi faaliyetlerin yani yatırım ve tüketim harcamalarının artma ihtimali yoktur. Kredi yoksa gerçek ve tüzel kişiler borçlarını ve yatırımlarını ellerindeki varlıkları satarak temin etmeye çalışırlar. Sonuçta ithalatçıların döviz talebi de düşecektir. Çünkü mal stoklama zararları oluştuğu için stoklama amaçlı mal alımları artmayacak, tam tersine azalacaktır. Seçim yılı olması dolayısıyla yönetilen, yönlendirilen mal ve hizmet fiyatlarına yapılacak zamlar ya minimum düzeyde tutulacak ya da hiç zam yapılmayacaktır. Bu sayede enflasyon oranı %40'lara kadar düşebilir. Hükümet 15 yıl üst üste ortalama olarak %8 olarak gerçekleşen enflasyonu önce %80'e çıkarıp sonra da bunu %40'lara düşürme başarısı göstereceği için teşekkür ve takdir bekliyor. Sayın Erdoğan bu başarısı için çok istiyorsa Sayın Nebati'ye bir takdir ve teşekkür plaketi versin. Fakat pahalılığın artış hızı geçici olarak bir süre düşeceği için vatandaştan takdir ve teşekkür beklemeye hakkı olduğuna inanmıyorum. Orta vadeli programlardaki bazı rakamlara baktığımızda hükümetin abartılı harcamalar yapacağını da görebiliyoruz. Bu harcamalara muhtemelen yılbaşındaki maaş ve ücret zamlarıyla başlanacak ve Mart'tan itibaren de para harcanabilecek her alanda akla hayale gelmedik ölçülerde para harcanacak. Sonuçta yukarıdaki gerekçelerle geçici bir dönem için düşecek enflasyon oranı daha sonra coşacak harcamalarla inanılmaz oranlara sıçrayacaktır. Sayın Erdoğan, alacakları önlemlerle enflasyonu mazideki bir hatıraya çevirmekte kararlı olduklarını söylüyor. Belki de ekonomiyle ilgili analizini değiştirmediği için mazideki bir hatırayı dönecek olgu bu zihniyettir. Yaşayıp göreceğiz.
Tahran Radyosu.
Faruk Çakır 28 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde basın kartı ve ilan hakkı başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir bütün olarak medyanın özgürlüğü eskiden beri tartışma konusudur. İdareciler umumi olarak basın organlarının kendilerinin tenkit etmesini istemez. Onlar için basın özgürlüğü iktidarın icraatlarını tenkit noktasında sona erer. İsterler ki hep öpsünler, hiç eleştiri yapmasınlar. Çünkü yapılan eleştirilerin onların yeniden iktidara gelmesine mani olabilir. Esasında bu meselede yine dünyadaki iyi örneklerden yola çıkılarak doğru adımlar atmak icap eder. Hür dünya ülkelerinde medya nasıl davranıyorsa ya da oradaki idarecilerle medyanın irtibatı nasıl ise ülkemizde de benzer uygulamalar olmalı. Neticede idareci ve medya arasındaki irtibat bir günde şekillenmiş değildir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yapılan yanlışlar zamanla anlaşılmış ve ortak doğruda karar kılınmıştır. Bu bakımdan dünyadaki iyi örnekleri önümüze koymak ve ona göre adımlar atılmasında fayda vardır. Gazetelere resmi ilan vermeye aracılık eden basın ilan kurumu son yıllarda attığı adımlarla bir bakıma kendisini mahkeme yerine koymuş oluyor. Yürürlükteki kurallara aykırı olarak ya da bu kuralları yanlış yorumlayarak bazı gazetelerin ilan alma hakkını ortadan kaldırıyor. Sonra da yaptığı bu yanlışı basın özgürlüğü sınırı ya da devletin kararı gibi ifadelerle perdelemeye çalışıyor. Mesela devletin bütünlüğüne, birliğine halel getirilmemeli diyerek ilan hakları kesilen gazetelerin bu birliğe halel getirdiğini ima etmiş oluyor. Bir defa Yeni Asya'ya böyle bir ithamda bulunmak en büyük iftiralardan biri olur. Hak, hukuk, adalet, demokrasi, kardeşlik gibi kavramları tahkim etmek için yıllardan beri ısrarla ve kararlılıkla yayın yapan bir gazeteye böyle bir itham kimsenin hakkı olamaz. Ayrıca böyle bir kararı mahkemelerden başka birinin vermesi mümkün müdür? İlave olarak mahkeme bile böyle yanlış bir karar vermiş olsa bu karara da itiraz edilir ve karar reddedilir. İnsanları ve yayın kuruluşlarını yaptıklarının tam aksiyle itham etmek reddedilmez mi? Basın ilan kurumunun bu tavrı bir bakıma iletişim başkanlığının tavrına benziyor. Hatırlanacağı üzere İletişim Bakanlığı da yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak kendince bazı gazetelere basın kartı vermiyor.
İsvender Korkmaz 28 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde yeniden kalkınma başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Küreselleşme ile gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunu unutuldu. Türkiye dahil gelişmekte olan ülkeler neoklasik iktisadi yaklaşıma uygun olarak yalnızca büyüme ve istihdam hedeflerine odaklandılar. Sosyal gelişme ve kalkınma sorunu geri planda kaldı. Enerji, su, tren, sağlık, eğitim, yollar ve hapishaneler gibi kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi veya piyasalaştırılması ile Türkiye'de kamu özel işbirliği hem bu hizmetlerin daha pahalı yapılmasına neden oldu hem de bu yolda toplumdan bir belli kesimlere veya insanlara gelir ve servet transfer edildi. Bu transferi örtbas etmek için de halka poşet dağıldı diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre pandemi öncesinde dünya nüfusunun yaklaşık %10'u aşırı yoksulluk içinde yaşamıştır. Sağlık, eğitim, suya erişim gibi en temel ihtiyaçları karşılanamamıştır. 160 milyondan fazla çocuk 2030 yılına kadar aşırı yoksulluk içinde yaşamaya devam etme riski altındadır. Yine Dünya Bankası 2020 raporuna göre 2020'de bir yıl içinde günde 1.90 doların altında yaşayan dünya nüfusun oranı %9.1'den %9.4'e çıkmıştır. Sahra altı Afrika nüfusunun %42'si yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler içinde dalgalı kur sistemini uygulamakta olan ülkeler ekonomik ilişkilerden zararlı çıktılar. İlginç olan bizim gibi yüksek dış işlemler cari açığı veren ülkelerin bu işin maliyetini görmüyor olmalarıdır. Çünkü cari açığın finansmanı bugün sorunu çözer ancak gelecekte bu finansman maliyeti hem büyümenin düşmesine hem de ülkenin yoksullaşmasına yol açar. AKP iktidar olduğu 2003 yılında Temmuz 2022 tarihine kadar Türkiye bugüne dek 663 milyar dolar cari açık verdi. Dış borçları arttı, yabancı yatırım gelmiyor, dış borç riski arttı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvede Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvede Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvede kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Resulullah ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz haftadan itibaren Mücadele Suresinin sade ve kolay yorumuna başladık. Bugünkü sohbetimizi bu sureden 7. ve 8. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ
Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamladığı selamla selamlıyorlar. İçlerinde de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası.
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi
Bugün ele aldığımız ayetlerin konusu daha çok aile veya dostlar arasındaki fısıltı ve gizlice konuşulanlar hakkındadır. İki veya birkaç kişinin konuşmalarını, başkalarının duymasını istemediklerinde birbirine yaklaşarak başkalarının duymaması için fısıltı halinde yaptıkları konuşmalar hakkındadır. İslam kültüründe bu konu sevilmeyen ve yerilen bir harekettir ve Allah insanları bundan men etmiştir. Zira genelde toplum için fısıltı halinde yapılan konuşmalar, söz konusu mecliste bulunanların fısıldayana karşı bir nevi kötümserliğine ve karamsarlığına sebep oluyor. Tabii bazen de fısıltıyla konuşulanlar, yapacakları çirkin işten başkalarının haberdar olmasını istemedikleri veya başkalarından gizlice yapmak istedikleri şey hakkındadır. Kur'an-ı Kerim bu konu hakkında şöyle buyuruyor. Fısıldayınca Allah'ın sizin konuştuklarınızı duymadığını mı ve sizin kararlar ve işlerinden haberdar olmadığını mı sanıyorsunuz? Zira onun bilgi alanı her şeyi kapsar ve hiçbir şey ondan gizli kalmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'de bulunduğunda münafıklar görünürde İslam getirmiş fakat kalplerinde iman etmemişlerdi. Onlar Resulullah ile görüştüklerinde yalandan övgülerde bulunuyor ve o Hazret hakkında abartılı şekilde konuşuyorlardı. Fakat kendi aralarında Allah Resulü ile muhalefet bağlamında konuşur ve Resul-i Ekrem'in emirlerine karşı kararlar alıyorlardı. Bu ayetler bizlere bunları öğretiyor. Allah'ın bilgisi karşısında her şey aynıdır. Büyüklüğü ile yer ve gökler, açık ve gizli sözler ve insanların eylemleri ve küçük büyük her şey. Allah'ın zaman ve mekanı yoktur, fakat her mekan ve her zamanda yapılan şeylere âgâhtır ve onun bilgi alanı dünyada her şeyi kapsar. Allah bizim tüm yaptıklarımız ve konuşmalarımızdan haberdardır ve işlerimizin detaylarını bilir. Kıyamette Allah'ın bu bilgisine dayanarak ceza veya mükafat alırız. Pohpohlamak ve yağcılık yapmak ise nifakın belirtilerindendir. Her övgüye güvenmeyelim, zira bizi kandırmak için olabilir. Şimdi hep birlikte Mücadele Suresinin 9 ve 10. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
أي إيمان edenler, siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Geçen ayetlerin devamında bu ayetlerde gizlice konuşmalara değinerek şöyle buyuruyor. Gizlice konuşmak şeytanın işidir. Zira gizlice konuşanların mecliste hazır bulunanlara güvenmediğini belirtisidir ve bu da hazır bulunanların suizanlarına sebep olur. Hiç şüphesiz bu da müminler arasında düşmanlık oluşturmak için şeytanın işlerindendir. Tabii ki bazen gizlice konuşmak ve konuyu açıklamamak doğru bir şeydir. Örneğin ihtiyaç sahiplerine yardım için hayır işlerinin yapılması gibi. Bir yandan konunun kimsenin bilmemesi ile ihtiyaç sahibi olanların haysiyeti korunurken, diğer yandan yardım edenlerin de riyadan uzak kalmaları ve adlarının duyulmamasına sebep oluyor. Bu ayetlerden de şunları öğreniyoruz. Gizlice konuşmakta temel haram ve yasak olması üzerinedir. Ancak mümin bir insanın haysiyetinin korunması ve ailevi maslahat veya başka önemli maslahatların söz konusu olması dışında. Bazen diğerlerini irşat etmek ve onları çirkin işlerden sakındırmak ve öğüt verme çalışmalarının etkili olması için gizlice ve başkalarının gözlerinden uzak yapılması gerekir. Başkalarının korku ve üzüntüsüne sebep olan her iş veya amel şeytandandır ve iman ruhu ile bağdaşmaz. Düşmanın gizli komplolarına karşı iman ehli Allah'a tevekkül ediyor ve Allah istemediği müddetçe muhaliflerin onlara zarar veremeyeceğine inanırlar. Şimdi hep birlikte Mücadele Suresinin 11. ayetinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Ya eyyühellezine amenu izâ kîle lekum tefessahû fil mecâlisi fefsahû yefsahillâhu lekum ve izâ kîle enşuzû fenşuzû. وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zamanda kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu ayet bir toplum ve meclisin bir diğer adabına işaretle şöyle buyuruyor. Birileri meclise girince onun için yer açın ve ona yer verin. Bu iş, aranızda sevginin oluşması ve dostluk bağının güçlenmesine sebep olur. Tam da mecliste kötümserliğe ve güvensizliğe sebep olan fısıltı ve gizlice yapılan konuşmaların tersini. Bu ayet şöyle anlatıyor. Meclise giren kişiye saygı için yerinizden kalkmanız gerekirse yerinizden kalkın. Yere yapışmayın ve sadece kendi rahatınızı düşünmeyin. Eğer kalkar ve yer açarsanız Allah da sizin hayatınızda feraha sebep olur ve size genişlik kazandırır. Eğer yeni gelen alim ve bilge birisi ise ona yapılan saygı, onun sahip olduğu fazilet ve üstünlüğün başkaları için açıklanacak ve bilimsel konumuna saygı duyulacak şekilde olmalıdır. Bu mübarek ayette bizlere şunları öğretiyor. Oturup kalkmalarda sosyal geneliklere riayet etmek ve başkalarına saygı duymak Allah'a imanın esaslarındandır ve İslam'da bunu vurguluyor. Sosyal işlerde ve halka açık yerlerde kendinize münhasır haklar tanınmamalı ve başkalarını o yeri veya imkanları kullanmaktan mahrum etmemeli. Başkalarının işi ve hayatında açılıma sebep olmak, Allah'ın dünya ve ahirette insanın işlerinin açılmasına beraberinde getirir. İslam toplumunda ilim ve iman sahipleri yüksek konuma sahip olmalıdırlar. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdilik esen kalın.
Oh, Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mevlana'nın güzel dünyası.
Değerli dostlar, İranlı ünlü arif Mevlana'yı anma günü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Her yıl İran takvimine göre Hicri Şemsi 8 Mehr günü olan bugün, İranlı büyük şair ve arif Mevlana'yı anma günü olarak anılıyor. Bir deha olan Mevlana'nın şiirleri ve düşünceleri asırların ardından hala insanlara yol gösterir ve her gün daha fazla sayıda insanı düşüncelerine ve eserlerine hayran bırakır. Mevlana'nın eserleri onun varlık alemine bakışını yansıtır. Dünyaya güzel bakmak ve Mevlana'nın bu alanda tecrübesi birçok hayranının yoluna ışık tutuyor.
Tecrübe kavramı ister doğal bilimler alanında ister insani kavram alanında olsun yüce ve değerlidir. Ancak bu iki alanda tecrübe konusunda temelli farklar söz konusudur. Doğal bilimlerde tecrübeyi kazanan kişiyle ele alınan konu arasında her zaman bir mesafe vardır. Ancak insani ilimler alanında deneyimci kişiyle denenen şey arasında mesafeden söz etmek anlamsızdır. İnsani kavramlar insan zamiri alanıyla ilgilidir. Bu yüzden insan zatında aranması ve derinlemesine tecrübe edilmesi gerekir.
Tecrübe gerçekte yenilik ve yenilikçilik alemidir. Ve her tecrübenin söyleyeceği bir sözü vardır. Ariflerin özelliği ise Allah'ın cemalini idrak edebilmiş olmaları ve onun güzelliğinden söz etmeleridir. Aşık arifin gözünde Allah öfkeli ve gazaplı bir imaj olarak değil de güzel ve sevilen bir maşuk şeklinde cilve eder. Mevlana ise tecrübelerini beyan etmek ve Allah'ın güzelliklerini anlatmak için teşbih dilini kullanmıştır. Mevlana, tecrübesini her zaman ve her mekanda yaşayan muhataplarını intikal ettirmek istiyor ve bunun tek yolu sade ve anlaşılır bir dille konuşmaktır. Bu yüzden zorunlu olarak teşbih dilini kullanmıştır. Mevlana bu teşbihlerde yatan ihlas ve sadakatiyle Allah'ın güzelliğini en iyi şekilde beyan etmiştir. Gerçekte Allah'ın güzelliği bu teşbihlerin içinde yatmaktadır.
Mesnevi'nin ikinci defterinde Hazreti Musa ile çobanın karşılaşmasının öyküsü bu meseleyi açıkça gösteriyor. Çoban gayet basit bir dille Allahu Teala'ya münacat ederek aşk ve sevgisini avamın dilinden kelimelerle Rabbine söylüyor. Öyküde Hazreti Musa'nın karşılaştığı çoban Allah'a nerede olduğunu, onun kölesi olmak, ona çarık yapmak ve tüm keçilerini feda etmek istediğini söylüyor. Mevlana bu öykünün değerli sonucunu Allah'ın dilinden beyan ediyor. Ve Allah katında bireyin nasıl ifade ettiği ve şekli değil tanım ve tecrübesinin özü değerli olduğunu hatırlatıyor.
Mevlana'ya göre Allah'ın sınırsız lütuf ve ihsanı güzelliğinin mıstaklarından biridir. Yine Mevlana'ya göre ancak ilahi fazl ve keremden söz etmekle onu güzel görmekten söz edilebilir. Zira fazl ve kerem Allah'ın güzelliğiyle bütünleşen özelliklerdir. Mevlana bu bakış açısından hareketle Allah'ın lütuf ve keremine inanıyor ve yaratılışı Yüce Allah'ın bu sıfatı temelinde tefsir ediyor ve hatta bunu insani kabiliyet ve yeteneklerin çok ötesinde olduğunu vurguluyor.
Mevlana Mesnevi adlı eserinde bir öyküyü anlatarak güzel bakışta olma düşüncesini muhatabına aktarıyor. Mesnevi'de ressam benzetmesi aslında Mevlana'nın iç tecrübelerinin yansımasıdır. Bu benzetmede Allah-u Teala mahir ve yetenekli bir ressam şeklinde tanıtılıyor. Öyle ki hem güzel resimleri hem çirkin resimleri çizebiliyor. Bu benzetmenin en ince noktası ise Mevlana'nın alemin çirkinliklerinden sunduğu yorumdur. Buna göre bu alemde sıradan insanların gözünde çirkin telakki edilen şey, ancak mahir ve yetenekli ressam tarafından yaratılan çirkin resimler hükmündedir. Mevlana'ya göre bu fevkalade muhteşem maharet ve yetenek aslında Allah-u Teala'nın mutlak gücünü ifade eder ki bu da güzelliklerinden biridir.
Mevlana'nın bakışında alem ve içindeki tüm çirkinlikler sadece Allah'ın mahluki oldukları için güzeldir. Gerçekte yaratılışın ana kaynağı Allah'tır ve Allah da güzeldir. Mevlana tüm alemi Allah'ın fiili biliyor. Mevlana için alem yaratma sanatıdır ve bu yüzden güzeldir. Mevlana alemin en muazzam sanatı olan ve yaratma sanatı çirkin olamayacağını vurguluyor.
Mevlana'ya göre insan varlığı güzel bakışla yorumlayarak kendisini Allah-u Teala'ya yaklaştırmaya çalışıyor ve Allah'ın halifesi olarak varlığını ilahi güzel sıfatlarla bezemek istiyor. Ancak yaratılış düzeninde çirkinliklerin de kendilerine özel yeri vardır ve yaratılış resminin muazzam kitabının sayfalarından bazı sayfaları telakki edilmelidir. Mevlana'nın barış açısında bu sayfalar sanatsal şekilleriyle güzeldir. Zira mahluklar arasında yer alır. Mevlana aslında en önemli özelliği güzellik ve güzelliği yaratma mahareti olan Allah'a yaklaşarak çirkinlikleri de güzel görüyor. Kuşkusuz varlık aleminden böyle bir algı doğal olarak Allah-u Teala ile barışmakla sonuçlanır. Gerçekte Allah ile barışma kavramının derin anlamı, onun yaratılış düzenini benimsemek ve bu düzene karşı her türlü kusur aramaktan kaçınmaktır. Mevlana'ya göre Yüce Allah bu alemin mimarıdır ve mimarı planlarını en iyi biçimde ve hiçbir kusuru olmaksızın hazırlamış ve her şeyi yerli yerinde yerleştirmiştir. Mevlana bu duruma inançtan hareketle kendisi iç barış ve huzura kavuşmuştur. Nitekim Mevlana açısından her türlü düşmanlık, çatışma ve inat durumları şom ve mübarek olmayan durumlardır. Mevlana'ya göre Allah ile barışma mertebesine ulaşan insan, alemi güzel görmeyi tecrübe eder. İşte bu noktada alem ona hoş ve muradına uygun gelir. Böyle bir insan dünyanın bileşenlerine ve bilinmeyenlerine hakim olur. İşte o zaman alemin çarkı da onun muradına göre dönmeye başlar. Hakikati keşfetmekte bu başarı iç barış ve uyumun mükafatıdır. Mevlana bu konuyu da Mesnevi'nin 3. defterinde dervişle Behlül arasında bir diyalog şeklinde çok iyi bir şekilde ifade ediyor.
Tahran Radyosu.
Bundan başka her çirkinliğin ve her güzelliğin nisbi bir durum olduğu ve her şeyden önce bizim ve çirkin veya güzel dediğimiz şeyden idrakimize tabi olduğu da belirtilmelidir. Mevlana, Mesnevi'nin 4. defterinde yazdığı şiirde çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Bu şiir açıkça çirkinlik veya güzellik yargısının tamamen nisbi bir hüküm olduğunu ve insanların ruh hali ve zevkler arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını, yoksa bakılan fenomenin kendisi ve gerçek sıfatlarıyla ilgisi olmadığını ve önemli olan insanların idraki olduğunu gösteriyor.
Mevlana'ya göre bu bakış açısı yüzünden Leyla'nın kendisi şöyle dursun, sokağındaki köpek bile ona aşık olan Mecnun'un gözünde güzellik mıstakı telakki edilir. Çirkinlik ve güzellikten sunulan bu tanıma göre, gerçi böyle bir tecrübenin gerçekleşmesi insani alemde nadir rastlanan bir durumdur. Fakat mümkün olmayan bir şey de değildir. Yani insan içine tüm dünyayı güzel görebilecek şekilde çeki düzen verebilir.
Mevlana'ya göre güzel görme noktasına ulaşan insan, aleme ve içindeki her şeye zirvede bakar. Bu bakışta alemin fenomenleri beşeri bir atmosferde analiz edilir. Mevlana'nın Mesnevisinin 6. defterinde ölüm olayına güzellik açısından bakışı da bu analizin sonucudur. Mevlana aşk ve özgürlüğü ölüm kavramından çıkararak ölümü bu kavramlara göre tefsir ediyor. Aşk ve özgürlük asla eksimeyen ve zamana değil insana ait olan kavramlardır. Mevlana'ya göre gerçekte güzel bakışa dayanan hayat insanların hak ettiği hayattır. Bu hayatın alanında eğer alem çirkinliklerle dolacak olursa bile iyiler ve pak insanlar sadece alemin güzelliklerini ve iyiliklerini avlarlar. Bu açıdan bakıldığında güzel bakmak keşfetme meydanıdır. Güzellikleri hatta en acı ve olumsuz durumlarda keşfetme meydanı.
Ve son söz olarak güzel bakan gözler çirkinlikleri görür fakat onlara mağlup olmaz, etkilenmez. Onun çirkinliklere tepkisi de üzülmek ve olumsuz etkilenmek değil, güzel bakışlı olmaktır. Nitekim Hazreti İsa da Mevlana'nın Mesnevi'de anlattığı ünlü öyküde murdarın beyaz ve güzel dişlerini görünce havarilerini de bu güzelliği görmeye teşvik ediyor. Mevlana bu öyküde peygamberin güzel bakışını şeker dökmeye, şeker serpmeye ve şeker şerbetine benzetiyor. Şeker sirkenin keskin tadına karşı etkisini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, ünlü arif Mevlana'yı anma günü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Rehberlik Bilgeler Meclisi ayaklanmaları ve dini kutsallıkları aşağılayanlara tepki gösterdi. İsyancıların yargılanmasını istedi. Tuamiral Kayvani, tüm denizaltı yapım teknolojisine sahibiz dedi. Amerika İran'a yeni yaptırım kararı aldı. Putin Ukrayna'daki savaş Sovyetler Birliği'nin çöküşünün sonucudur dedi. Rusya Cumhurbaşkanı Kuzey Akım sabotajı uluslararası terörizmin bir örneğidir açıklaması yaptı. Türkiye, Ukrayna limanlarından 5,5 milyon ton tahılın dünyanın diğer yerlerine gönderildiğini bildirdi. Hezbollah, Amerikan kuklası bir başkan seçilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan'ın müzakere şartlarını kabul etmedi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda Aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.